Yuhanna 19. bölüme geldik. Konu, İsa Mesih'in Golgota'da ölümü, Arimatyalı Yusuf'un mezarına gömülüşü. Bu bölümde büyük bir adli haksızlıkla karşı karşıya geliyoruz. Roma, tüm dünyada doğru hükümleriyle ve adaletiyle tanınmış bir imparatorluktu. Her Roma memurunun masasında iki yüzü bulunan Tanrı Janus'un küçük bir heykeli bulunurdu. Bu yüzlerden bir tanesi ileriye, diğeri ise geriye bakar bir biçimdeydi. Ocak ayının Latinceden Batı dillerine geçen şekli olan Januar sözcüğü hem bir önceki yıla hem de önündeki yeni yıla baktığından bu Janus sözcüğünden türetilmiştir. Janus, Romalı hakime önüne gelen davanın her iki tarafına da eşit şekilde bakması gerektiğini anımsatırdı. Roma, yeryüzünü yaklaşık 1000 yıl süreyle yönetmişti. Romalılar herhangi bir ülkeyi ele geçirip yönetimlerine bağladıkları zaman, kendi diktatörlükleri altında yaşamaları şartıyla o ülke ulusuna yeni yollar yapacağına, yasa ve düzen getireceğine, barış sağlayacağına ve onları koruyacağına ilişkin söz verirdi. Roma demir bir kolla, yani eli sopalı olarak hüküm sürmüştür. Roma mahkemelerinde hem suçlu hem de suçsuz kimseler hak ettiklerini adil olarak almışlardır. Kimseye merhamet edilmemiş, hak yerini nasıl bulacaksa bu hüküm çekinmeden verilmiştir. İsa Mesih'in yargılanması sırasında karşılaşılan açık hukuk ihlalleri ise böylesine köklü Roma adaletine büyük bir gölge düşürmüştür. Bunun üzerine diyor Yuhanna 19. bölümün 1-3 ayetlerinde, o zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, selam ey Yahudilerin kralı diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Eğer İsa Mesih suçsuzduysa serbest bırakılması gerekirdi. Ama eğer kendisine atfedilen suçlarla suçlu bulunmuş olsaydı, o zaman haklı olarak çarmıha gerilebilirdi. İsa'yla bu şekilde alay etmek, onu hırpalayıp küçümsemek tamamen yasa dışı ve yanlış bir uygulamaydı. Romalı vali Pilatus bunu bile bile yapmıştı. Çünkü böyle yapmakla öfkeli Yahudilerin öfkesinin yatıştırılabileceğini düşünmüştü. Askerler birkaç saat sonra çarmıha gerilecek olan İsa ile alay ederek kendilerine bir eğlence yolu bulmuşlardı. Askerler İsa'nın yüzüne tokat atıyorlardı sözü, onların İsa ile acımasız bir Roma oyunu oynadıklarını belirtir. Güvenlik konularında o günlerde Romalı askerlerin elinde çok büyük bir yetki vardı. Suçlu bir kimseye istedikleri işkenceyi yapabilirler ve onu ezebilirlerdi. Bu yaptıkları için de kimseye hesap vermek zorunda değildiler. Burada İsa'ya da uyguladıkları bu acımasız dayak yöntemi Romalı askerlerin ünlü dayak yöntemlerinden bir tanesiydi. Suçlunun gözlerini bir bezle bağlarlar ve sonra onu ortalarına alırlardı. Biri dışında bütün hepsi bu suçluya adam akıllı bir dayak çekerdi ve sonra suçlu hala bilincini kaybetmemişse gözlerini açıp sana vurmayan askeri göster derlerdi. O da içlerinden birisini işaret eder ama her keresinde yanlış kişiyi gösterirdi. Kendisine vurmayan askerin kim olduğunu bilemedi diye de ta bayıltıncaya kadar onu dövmeye devam ederlerdi. Eminim onlar İsa Mesih'i de öylesine dövmüşlerdi ki zavallı adeta tanınamayacak kadar iki büklüm olmuştu. Nasıl ki çoğu sana şaştılar. Onun görünüşü insanınkinden ve şekli Adem oğullarınınkinden o kadar çok bozulmuştu diyordu Yeşaya peygamber Yeşaya 52:14'te. Pilatus yine dışarı çıkıp topluluğa işte onu dışarı size getiriyorum dedi. Öyle ki kendisinde hiçbir suç bulamadığımı anlıyorsunuz. Böylece İsa dikenlerden çatma tacı ve ergüvan çiçeği rengindeki giysisiyle dışarıya çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Yuhanna 19, 4 ve 5. ayetler. Şimdi tekrar dışarı çıkmışlardı. İsa'yı o halde görseydiniz eminim yüreğiniz buna dayanamazdı. Onu çok ama çok hırpalamışlardı. Ressamların çizdiğinden çok daha farklı bir görüntüsü olmuş olmalıydı. İşte o adam. Hangi adam? Sıradan herkes gibi mi bir adam? Hayır. O bir adamdan çok daha öte birisidir. O yeryüzünde beden almış Tanrı'dır. O dünyanın kurtarıcısıdır. Yuhanna bütün bunları tek bir amaçla yazmıştır. Yuhanna'nın yazmış olduğu bütün bu sözler, biz İsa'nın Mesih ve Tanrı'nın oğlu olduğuna inanalım ve iman ederek onun adında yaşama kavuşalım diye yazılmışlardır. Başkahinlerle kolcular İsa'yı görünce çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırdılar. Pilatus onlara, siz onu alıp çarmıha gerin dedi. Çünkü ben kendisinde hiçbir suç bulamıyorum. Yuhanna 19 ayet 6. Pilatus'un bir leğen su getirtip ellerini yıkaması bu noktada gerçekleşmiş olabilir. Getirttiği su belki Pilatus'un ellerini temizlemişti temizlemesine ama yüreğindeki suçluluğu asla temizlememişti. Kiliselerdeki en eski inanç bildirilerinde dahi İsa'nın Pontoslu Pilatus'un eliyle zulüm görüp öldürüldüğü yazılmaktadır. Yahudi yetkililer, bizim ruhsal yasamız vardır ve ruhsal yasamıza göre onun ölmesi gerekir diye yanıtladılar. Çünkü kendini Tanrı'nın oğlu yerine koydu. Bu sözü işitince Pilatus'un korkudan içi titredi. Yeniden vali konağına gidip İsa'ya nerelisin diye sordu. Ama İsa karşılık vermedi. Yuhanna 19:7-9 ayetleri arası. Vali Pilatus halkın İsa'ya karşı öne sürdüğü bütün bu suçlamaları hala yetersiz ve dayanaksız bulduğundan İsa'yı içeride kendisi bir kez daha sorgulamak istemişti. Pilatus, bana karşılık vermiyor musun dedi. Seni salıvermeye de çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? İsa, sana yukarıdan verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı dedi. Onun için beni senin ellerine verenin günahı daha da ağırdır. Yuhanna 19:10-11 ayetler. Çeşitli suçlar, günahlar gibi çeşitli yargılar ve cezalar da vardır. İsa'yı Pilatus'a teslim edenler çok daha suçluydular. Çünkü bunlar Pilatus'a kıyasla tanrısal gerçekleri çok daha iyi biliyorlardı. Ancak bu durum hiçbir anlamda Pilatus'un suçunu azaltacak bir neden olarak gösterilemez. Pilatus suçludur. Pilatus bu sözler karşısında onu salıvermek istedi. Ama Yahudiler var güçleriyle bağırdılar. Eğer bu adamı bırakırsan Kaiser'in dostu değilsin. Kendini kral ilan eden herkes Kaiser'e baş kaldırmış sayılır. 12. ayet. Bu andan itibaren Pilatus İsa'yı salıvermenin yollarını düşünmeye başladı. Ona iman ettiği için mi? Hayır. İsa'nın suçsuz olduğunu bildiği için. İsa şimdi ucuz bir politikacının ellerindeydi. Aslında güvenilir Roma adaleti Pilatus gibi birinin ellerine teslim edilmemeliydi. Öte yandan bu Yahudi din adamları İsa'yı serbest bıraktığı takdirde Pilatus'u Roma'ya şikayet etmeye hazırlanıyorlardı. Böyle bir sonuç Pilatus için bir hıyanetlik olacağından Pilatus böyle bir sonuca katlanmak istemiyordu. Bu nedenle Pilatus adaletin yerini bulmasından çok koltuğunu sağlamlaştırma yolunu seçecekti. Değerli dostum, bugün de dünya siyasetinde kendi koltuklarının sevdasına hak ve adaleti uygulamayan, adaleti hakkı çiğneyen siyasetçilerin sayısı pek çoktur. Pilatus bu sözleri duyunca İsa'yı dışarı getirdi. Kendisi de taş kaldırım, İbranice'de Gabatta denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu 13. ayet. Taş döşeme Yunanca'da lihos toros sözcüğüdür. Roma adaleti bu yerde gerçekleştirilirdi. Burası bir tür mahkeme yeriydi. Söylentilere göre Roma İmparatoru Julius Caesar da gittiği her yere taşınabilir bir taş döşemeyi de beraberinde götürür ve karşılaştığı durumlarda adaleti bunun önünde uygularmış. Gabatta denilen yer, Yeruşalim kentindeki bir yerin adıdır. Bugün dahi nerede olduğu çok iyi bilinmektedir. Bugünkü Ece Homo Caddesi'nin yaklaşık 2,5 metre aşağısında yer almaktadır. Fısıhın hazırlık günüydü. Öğleyin saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere işte kralınız dedi. Uzak olsun, uzak olsun, onu çarmıha ger diye bağırdılar. Pilatus, kralınızı mı çarmıha gereyim diye sordu. Başkahinler, bizim Kaiser'den başka kralımız yoktur diye karşılık verdiler. Yuhanna 19, 14, 15 ayetler. Bu ne büyük bir çelişki. Tüm bu yargılanma sırasında İsa'nın sergilemiş olduğu asalete iyice dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz yargılanan kişi aslında o değildi. Pilatus bir seçim yapmak zorunluluğunda bırakılmıştı. İsa'yı mı yoksa Roma İmparatoru Sezar'ı mı seçecekti? Bu adamlar Pilatus'u iyice köşeye sıkıştırmışlardı. Sezar'dan başka kralımız yok diye bağırıyorlardı. Gelecekte öyle bir gün gelecek ki o günde de başka bir tercihte bulunmak durumuyla karşı karşıya kalacaklardır. İsa Mesih'i mi yoksa Mesih karşıtı olan Antikrist'i mi seçeceklerdi? Değerli dostum, çok iyi dinle. Her insan İsa Mesih ile ilgili olarak bir karar vermek zorunluluğundadır. İsa Mesih benimle olmayan bana karşıdır demektedir. İsa Mesih'e karşı karar verdiğiniz anda Sezar için karar vermiş olacaksınız. Bunun başka bir üçüncü seçeneği yoktur. Ya öyle ya da böyle. Sonunda çarmıha gerilmek üzere İsa'yı onlara teslim etti. Bunun üzerine İsa'yı alıp götürdüler diyor Yuhanna 19 ayet 16. İsa Mesih'in ölümünden ve ölümden dirilişinden o kadar çok ve sık söz ediyoruz ki bu gerçekler sıradan bir imanlı için bayatlamış olarak görülebilir. İsa Mesih'in çarmıha gerilişi tarihin en silik, en sıradan bir olayıdır ama bu olay bizim kurtuluşumuzun tek yoludur. Bu noktada burada durup bu olaya birkaç açıdan bakmamız gerekmektedir. Tanrı açısından bakıldığında çarmıh, onun bize merhamet sunduğu bir tür inayet tahtıdır. Yine çarmıh, Tanrı adaletinin gerçekleşebilmesi için gerekli her şeyin bir araya geldiği, böylece kutsal Tanrı'nın günahlı insanlara ulaşıp onları kurtarmasının yolunun açıldığı yerdir. Yargı yeri olan Tanrı tahtı, hak etmiş olduğumuz cezaları bulabileceğimiz yerde onun lütfuna sahip olabileceğimiz inayet tahtı durumuna dönüşmüştür. Hak etmiş olduğumuz tüm cezayı bizim yerimize İsa Mesih kendi üzerine almış ve bu yöndeki Tanrı adaleti bu yolla gerçekleştiğinden Tanrı bundan bütünüyle hoşnut kalmıştır. İsa Mesih açısından bakıldığında çarmıh bir kefaret girişimidir. O kurtarıcıdır ve günahlarımızdan kurtulabilmemiz için kendisini çarmıh üzerinde ölüme kurban etmiştir. O Tanrı'ya kendisini hoş bir koku olarak sunmuştur. Bu aynı zamanda onun için bir itaat girişimi olmuştur. Pavlos, Filipililere yazdığı mektubun 2. bölümünün 8. ayetinde İsa'nın ölüme, çarmıh üzerinde ölüme dahi boyun eğdiğini yazmaktadır. Mesih imanlıları açısından ise çarmıh, yer değiştirme girişimidir. İsa bizim bulunmamız gereken yere kendisi geçmiştir. Günahlıların kurtulabilmesi için kendisini suçsuz olduğu halde ölüme teslim etmiştir. O doğru olmayanlar uğruna kendisini ölüme teslim eden doğru kişidir. O bizler günah karşısında ölmüş olarak doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Şeytan açısından bakıldığında çarmıh hem bir zafer hem de büyük bir yenilgi olmuştur. Yaratılış kitabının 3. bölümünde önceden bildirildiği gibi şeytan kadının tohumu olan İsa Mesih'in topuğuna saldırarak belirli bir oranda bir zafer kazandıysa da İsa'nın çarmıhtaki ölümü yoluyla kendi başı ezildiğinden çarmıh onun için aynı zamanda çok büyük bir yenilgi olmuştur. Yani İsa Mesih şeytanın başını ezmiş ve onu mahvetmiştir, yenmiştir. İsa Mesih de ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Dünya açısından bakıldığında çarmıh sadece acımasız bir cinayettir. İsa Mesih'e bakıyorlar. Onun suçsuz olduğunu ve haksız yere öldürüldüğünü görüyorlar ama daha fazlasını yaparak ona iman etmeye yanaşmıyorlar. Evet değerli dostum, böylece İsa'yı haçlanacağı, çarmıha çakılacağı yer olan Golgota'ya götürüyorlardı. Bu yolla bu olaydan yüzyıllar önce peygamber tarafından söylenen şu sözler gerçekleşmiş oluyordu. Yasaya dayanarak haksızlık yapan koltuk sahibi seninle bağdaşır mı? Onlar doğruya karşı birleşiyor, suçsuzu ölüme mahkum ediyorlar. Mezmur 94, 20 ve 21. ayetler böyle diyor. Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda. İsa ise ortadaydı diyor Yuhanna 19. bölümün 17 ve 18. ayetleri. Yuhanna İsa'nın çarmıha gerilişinin ayrıntılarına girmez. İsa'nın nerede çarmıha gerildiğini söyler ama konuyla ilgili ayrıntılara yer vermez. İsa'nın çarmıha gerildiği yer, Yeruşalim kentinin surlarının hemen dışında Yahudilerin kafatası dedikleri Golgota tepesidir. Hatırlayacaksınız, eski antlaşma dönemlerinde halkın günahları için sunulan kefaret kurbanları halkın arasından çıkartılarak temiz bir yere götürülürdü. Bunu Leviler 4. bölüm 12'de okuyabilirsiniz. İsa Mesih kendisiyle ilgili ön bildirileri gerçekleştirdiği gibi eski antlaşmadaki kendisiyle ilgili tiplemeleri de gerçekleştirmiştir. Günahlarımız için kurban edilen Rab İsa Mesih kentin dışına çıkartılmıştır. İncil'de İbraniler mektubunun yazarı da İsa'nın kentin kapılarının dışarısında elem çektiğini söyler. İbraniler 13 ayet 12. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. Yuhanna 19 ayet 19. Fark etmiş olacağınız gibi İncil'in diğer müjde kitaplarını Yuhanna ile harmanlamaya kalkışmadım. Çünkü bunların her biri bir diğerinden ayrıdır ve her biri değişik bir amaçla yazılmıştır. Yani 4 yazar vardır: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bunlar İsa Mesih'in yaşamını, çektiği elemleri, çarmıha gerilişini, dirilişini ayrı yönlerden ayrı şekilde yazmışlardır. İncil'de İsa'nın çarmıhı üzerinde yazılıp çizilenleri daha ayrıntılı öğrenmek isteyen bir kimse, müjde kitaplarının dördünü de birbirleriyle paralel bir şekilde ele alıp okumalı, çalışmalıdır. İbranice, Latince ve Yunanca yazılan bu belgeyi Yahudilerden birçok kişi okudu. Çünkü İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Buna göre Yahudilerin başkahinleri Pilatus'a "Yahudilerin kralı" diye yazma dediler. Kendisi "Ben Yahudilerin kralıyım" dedi diye yaz. Pilatus "Ne yazdımsa yazdım" diye karşılık verdi. Yuhanna 19, 20, 22 ayetler arası. Bu yazı din dili olan İbranice olarak yazılmıştı. Yine bu yazı kültür ve eğitim dili olan Grekçe olarak yazılmıştı. Son olarak da bu yazı hukuk ve düzen dili olan Latince olarak yazılmıştı. Diğer bir deyişle bu yazı İsa'nın tüm insanlar için öldüğü görülsün diye tüm dünya insanlar için yazılmıştı. İşte dünyaya duyurulması gereken müjde budur kardeşim. İsa Mesih tüm dünyanın günahları için çarmıha gitmiştir. Orada bu günahların cezasını çekmiştir. Ölmüştür, gömülmüştür ve üçüncü günde dirilmiştir. Ve bu nedenle İsa Mesih'e iman edenlerin günahları bağışlanıyor. Çünkü o günahlar İsa Mesih'in üzerine bindi. O günahların cezasını İsa Mesih çekti. İşte dünyaya duyurulması gereken müjde budur. Bu senin için de geçerlidir kardeşim. Evet, dünyaya duyurulması gereken müjde budur. Çünkü tüm dünyanın umudu sadece bu müjdededir.